Ayrım 10.
Kapı kulu tarihi baştan başa bir yağma, çapul ve servetlere el koyma tarihidir. Tarihimiz ve Cumhuriyet, Muhittin Birgen, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, sayfa 147. Devşirmeler, nitelikleri gereği tüketici bir topluluktu. Roma soyluları gibi üretimle uğraşmayı ayak takımının yaptığı onursuz bir iş olarak görürdü. Kılıç ve kahramanlık söylemleriyle yağma, bu olmadığında entrika ve yalan dolana dayalı vurgunculukla geçinirlerdi. İş bilenin, kılıç kullananın özdeyişi, Türkçe'ye bunların yerleştirdiği bir sözdü. AGE sayfa 147. Üç padişaha, 1. Süleyman, 2. Selim, 3. Murat. Hizmet veren ve Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en değerli sadrazam olarak tanıtılan Bosnalı devşirmelerden Sokullu Mehmet Paşa, 1505-1579, rüşvet yoluyla hadsiz hesapsız bir servet edinmişti. Alman tarihçi Ludwig von Gerlach, Sokullu'nun edindiği servet hakkında, Mehmet Paşa altından ve değerli taşlardan oluşan akıl almaz bir servete sahipti. Kim yüksek bir mevkiye gelmek istese ona yüzlerce binlerce duka altınlık armağan sunmak zorundaydı diyecektir. Az gelişmişlik sürecinde Türkiye, Stefanos Erasimos 1. Cilt Belge Yayınları 7. Basım 2000 sayfa 408. 1. Süleyman, Kanuni'nin Rus asıllı eşi Hürrem Sultan'ın cinayetlerine ortak olan damadı Sadrazam Hırvat Rüstem Paşa, Beylerbeyliği atamalarını büyüklüğüne göre tarifeye bağladığı fiyatlarla satıyor, padişaha ait has arazilerinin aşarını yüksek bedeller karşılığı tefeci Yahudilere toptan devrediyordu. Tarih 3, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 3. Basım 2001, sayfa 62. Devşirme rüşvetçiliği yönetici atamalarıyla sınırlı kalmayacak, savaşlar dahil devletin güvenlik konularını da içine alacaktır. Osmanlı tarihi araştırmacılarından Francis F. Brodel, Sokullu döneminde bir kadırganın savaş gemisi yazarın notu, bir yıllık masrafının o kadırganın değerine ulaştığını, yani 1560'larda 6000 duka altını bulduğunu söyler ve gösterişli törenlerle çıkılan Akdeniz seferlerinden, İspanyollardan ya da Cenovalılardan alınan büyük rüşvetler sonucu seferler yarıda kesilerek İstanbul'a dönüldüğünü yazar. AGE sayfa 408. Devşirme rüşvetçiliğini ortaya koyan çok sayıda belgeden bir başkası, Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi de Germini'nin 1580 yılında Paris'e gönderdiği rapordur. Bu raporda şunlar yazılmaktadır. Mümkünse şöyle hareket edilmelidir. Kral, Yeniçeri Ağası İbrahim Paşa'ya ve Padişah'ın donanma komutanı Kaptanı Derya İbrahim Paşa'ya Paris kumaş ticaretinden pay ayırmayı ihmal etmemelerini, Krallık Meclisi üyelerine ve Hazine Bakanı'na buyurmalıdır. Unutulmamalıdır ki, benden önceki İspanya elçisinin İspanya kralının işlerini kolaylaştırması için önerdiği 50 bin duka altın liralık armağan karşısında Sokullu Mehmet Paşa yelkenleri suya indirmişti. AGE sayfa 409. Osmanlı yönetimindeki Türk karşıtlığı devletin imparatorluğa dönüşmeye başladığı 14. yüzyıl sonlarında ortaya çıkar. O güne dek devlette söz sahibi olan Türk soylularını rahatsız eden ve Hammer'ın Türk unsurlara karşı dengeyi sağlayan güç olarak gördüğü devşirme uygulaması bu dönemde başlar. Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa doğru giderken karşılaştığı sorunlar ve kendisini var eden asal etnik unsura, yani Türklere yönelttiği davranış biçimi bu konuda tüm imparatorluklarda görülen genel yaklaşımlardan farklı değildir. İbn Haldun, 1332-1406, Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa yöneldiği dönemde yaşadı. Bu tür yönelmeleri ve yarattığı sonuçları inceleyerek bugün bile geçerli olan genel sonuçlar ortaya koyan İbn Haldun, olasıdır ki çağında gelişen Osmanlı büyümesinden etkilenmiş ya da yararlanmıştır. Ünlü mukaddimesinde şu saptamaları yapar. Büyük bir imparatorluğu kuran hükümdar despotça niyetlerini saklamaz, kendi kabilesinden kişilerin daha önce sahip olduğu yetkileri kaldırır, onlar bu yetkileri yeniden elde geçirmek istediğinde buna şiddetle karşı çıkar, bu davranış biçimiyle kendi öz yurttaşlarını can düşmanları haline getirdiğinden dostlarını başka yerlerde aramak zorunda kalır. O zaman kendi savunmasını ve devletine emanet ettiği kişiler yabancılar olur. Bir zaman sonra bu kişiler bağışlara boğulurlar çünkü bunlar hükümdarı, iktidarı yeniden ele geçirmek için fırsat kollayan kendi soyundan kişilere karşı korurlar. İşlerin buraya gelmesi milleti birlik anlayışından yoksun bırakan ağır hastalığın yaygınlaştığının bir işaretidir. İbn Haldun, Y. Lacoste, A.K. Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 1. Cilt Belge Yayınları 7. Basım 2000, sayfa 131-132. Osmanlı Devleti'nde sıra dışı bir hızla gerçekleşen büyüme, kişi egemenliğini mutlaklaştıran bir yönetim anlayışıyla birleşince, İbn Haldun'un deyişiyle milleti birlik anlayışından yoksun bırakan ağır hastalığa yakalanmaması olanaksızdı. Devletin kendi halkına yabancılaşması ve yabancılaşmayı yabancılar aracılığıyla yapması, yani devşirmelerin devlete yerleştirilmesi, yakalanan ağır hastalığın doğal sonucuydu. Türk halkı, özellikle Anadolu'daki Türk halkı, imparatorluk sürecinin kendisi için yarattığı olumsuzluklardan, sonuçları günümüze dek gelen acılar çekti, ağır baskı gördü. Katılımcılığa dayanan, eski yönetim geleneklerinden kopan padişahlar, Türk halkına olduğu kadar devlete, hatta çoğu kez kendilerine bile karşı çıkan yabancı bir güç, elit bir yönetici sınıf yarattı. Devleti yağmalayan, halkı ezen ve yabancılarla kolayca uzlaşan bu sınıfın üyeleri, paradan başka hiçbir değer tanımamalarına karşın, ideolojik olarak uzun süre din adına Arapçılığı, ilerleme adına Batıcılığı kullandılar. Bunların günümüzdeki uzantıları, her iki anlayışı birbirine katarak aynı tutumu sürdürmektedir. Anadolu'daki Türk halkına uygulanan baskı somut olarak 14. yüzyıl sonlarında başladı. 1. Beyazıt 1389-1403 ve 2. Murat 1421-1451 dönemlerinde halkın kendini ifade etme olanağı bulduğu ve değerlerini yaşatmaya çalıştığı tasavvuf akımları denetim altına alınmaya, bunun için de dergahlara, tekkelere ve müritlere baskı yapılmaya başlandı. O zamanlar bu örgütler Türk gelenekleriyle İslam'ı bağdaştıran ve özgürlükçü yanları ağır basan kurumlardı. Tasavvuf karşıtı ilahiyatçılar desteklenip güçlendirildi, devlette ve eğitim kurumlarında etkili hale getirildi, medreseler bu akımlardan arındırıldı, medreseler Arapçıların denetimi altına girdi. İkinci Murat, tasavvuf akımlarını denetim altına almak için Şeyhülislamlık kurumunu kurdu ve devletin en etkin birimlerinden biri haline getirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü İlhan Tekeli Selim İlkin Türk Tarih Kurumu yayınları 1999 sayfa 14. Oysa Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde tekkelerle medreseler arasında dengeli ve herhangi bir koşula bağlı olmayan ilişkiler kurulmuş, her türlü düşünceye saygı gösterilen bir ortam yaratılmıştı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'na adını veren 1. Osman'ın 1299-1326, İznik'te kurduğu ilk Osmanlı medresesine atadığı ilk müderris olan Davud-i Kayseri, tasavvuf üzerine yazdığı eserlerle tanınan bir tarikat şeyhiydi. İlk Osmanlı medreseleri Mustafa Bilge, İstanbul Edebiyat Fakültesi yayınları İstanbul 1984, sayfa 67-68, A.K. İlhan Tekeli Selim İlkin A.G.E. sayfa 14. Türk unsurların devlet yönetiminden uzaklaştırılmasına yönelen en etkili uygulama 2. Mehmet Fatih'in Çandarlı Halil Paşa'yı öldürtmesidir. Anadolu Ahi şeyhlerinden Çandarlı Ali'nin kurduğu bu aile Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Fatih dönemine dek çok etkin görevlerde bulunmuş ve eski Türk geleneklerinin devletteki simgesi haline gelmişti. Halil Paşa 1429'dan 1453'e dek aralıksız 24 yıl sadrazamlık yapmıştı. İkinci Murat'tan sonra güçlenmeye başlayan devşirmeler Halil Paşa'nın kişiliğinde devletin kilit mevkilerini elinde bulunduran eski Türk soylularına karşı şehzadeliği döneminden beri Fatih'i etkilemişler ve Çandarlı'yı kendilerine özgü entrika yöntemleriyle idam ettirmişlerdi. Bu idam yalnızca Çandarlı ailesinin değil, Türk devlet geleneklerinin de Osmanlı yönetim sisteminden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmıştır. Devşirmeler ve devlet yönetimine yerleşen devşirme anlayışı sistemli bir politika halinde ve etkisini arttırarak imparatorluğun yıkılışına dek sürmüştür. Fatih döneminde başlatılan devlet yönetimini Türklerden arıtma, tasfiye eylemi 1. Selim, Yavuz 1512-1520 döneminde halk üzerinde şiddetli bir baskıya dönüşerek bir felaket halini aldı. İmparatorluğun yükünü çeken, sorunlarıyla ilgilenilmeyen, bu nedenle isyan eden ve toplu olarak öldürülmekten çekinilmeyen Anadolu Türkmenleri o denli baskı altındaydılar ki kaçacak sığınacak yer arar hale geldiler. Şii inancını Osmanlı Devleti'ne karşı ideolojik propaganda aracı olarak başarıyla kullanan ve kendisi de Türk olan Safevi hükümdarı Şah İsmail'in 1487-1524 çağrısına uyarak kitleler halinde İran'a göç ettiler. Öldürmeler ve yoğun göçler nedeniyle Anadolu'daki Türk nüfus tehlikeli biçimde azaldı. Anadolu'da kalan Türkmenler yollardan uzak dağlık bölgelere çekildiler. Bunların bir bölümü kendilerini devletin ayrıcalık verdiği Kürt gibi gösterdiler ve Kürtçe öğrendiler. Esas olarak Türkmenlere yönelen baskı onlarla da sınırlı kalmadı. Ve Anadolu'daki Sünni Türkleri de içine aldı. Kimi zaman sipahilerin de katıldığı Celali isyanlarına her inanç ve eğilimden Türk unsur katıldı. Öldürdüğü isyancıları kazdırttığı kuyulara attırdığı için kuyucu adını alan rüşvetçiliğiyle ünlü Hırvat devşirmesi Murat Paşa, sistemli bir biçimde kullandığı kırım yöntemiyle yalnızca ayaklanan halkı değil, ayaklanma olasılığı olan herkesi acımasızca katletti. Osmanlı çalışmaları Profesör Taner Timur İmge Yayınları 3. basım 1998 sayfa 58. Naima tarihinde cellatların, yeniçerilerin ve iç oğlanların bile öldürmeyi reddettikleri küçük bir Türkmen çocuğunu kuyucu Murat Paşa'nın kendi elleriyle boğarak nasıl kuyuya attığı anlatılır. Naima Tarihi 2. cilt sayfa 597 AK Profesör Taner Timur Osmanlı Çalışmaları İmge Yayınları 3. basım 1998 sayfa 58. Yürütülen sistemli şiddet ve baskıyla öldürülen ya da göç ettirilen bu Oğuz halkı Profesör Fuat Köprülü'nün tanımıyla Anadolu Türklüğünün en temiz, en canlı unsurunu oluşturuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu M. Fuat Köprülü, Ötüken Yayınları 1981, sayfa 95. Yerlerinden, yurtlarından edilen bu halk, gözden uzak yerlerde yoksulluk içinde yaşadı. Çok zorda kaldığında, çalışıp para kazanmak için İstanbul'a çalışmaya gittiğinde, orada kendisini bekleyen hor görülme ve aşağılamaydı. En şanslıları saraylarda ya da varsal evlerde aşçılık, çöpçülük gibi işlerde çalışırdı. Çalıştığı yerde Türklüğünü söylemeye cesaret edemez, kapı kulu yalılarında Türk aile ve tarihine düşmanlıkta uzmanlaşmış davranışlarla karşılaşırdı. Tarihimiz ve Cumhuriyet, Muhittin Birgen, Profesör Zeki Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997 sayfa 128. Devşirmeler üzerine yaptığı incelemeleriyle tanınan Muhittin Birgen'in İstanbul'a çalışmaya giden Türklerin karşılaştığı davranışlar konusundaki aktarımları son derece ilginçtir. Birgen, Kapıkulu İstanbul Anadolu adını taşıyan bir makalesinde şunları söylemektedir. Asırlarca ezilen Anadolu Türk'ü çok müthiş zulümlere uğramış, soyulmuş, harap olmuştur. Memleketinde yaşayamaz hale geldiğinde genellikle İstanbul'a çalışmaya giderdi. Kapıkulu Türklerin İstanbul'a yoğunlaşmasından her zaman kuşku duymuş, onların İstanbul'a gelişini, yerleşmesini ya da dönüşünü sıkı biçimde denetim altına almıştır. Bu denetim zavallı Anadolu Türk'ünü İstanbul'da yaşayamaz hale getirirdi. Bir çift öküz parası kazanıp köyüne dönmek için İstanbul'a geldiğinde Çekmece ya da Bostancı Köprüsü'nde ihtisap memurlarının bir çeşit güvenliği güvenlik görevlisi, hesap soran yazarın notu karşılarına dikildiğini görürdü. Bu memurlar İstanbul'a giriş için birçok belge ister, belge yoksa ya da eksikse onları geldikleri yere gitmek üzere geri çevirirlerdi. Anadolu Türkü'nün İstanbul'a gelip 5-10 para kazanması kapı kulunun daima gözüne batardı. AGE sayfa 179. Türklere karşı olumsuz bakış, devşirme sisteminin daha ilk döneminde çok açık biçimde ortaya konmuştu. II. Murat döneminde başlatılan Fatih Kanunnamesi ile yasalaştırılan uygulamalarla Türkler, kendi ülkelerinde Hristiyan ya da Musevi azınlıklar kadar bile hakkı olmayan ikinci sınıf uyruk haline getirilmişti. Yönetim organlarında görev alıp yükselmek bir yana, etkili devlet kurumlarına ve bu kurumlara yönetici yetiştiren okullara giremiyordu. Sadrazamı, padişahtan sonra devleti temsil edecek en yetkili kişi, naip haline getiren Fatih Kanunnamesi, devlete asker ve sivil yönetici yetiştiren ve yüksek nitelikli eğitim veren devşirme okullarına alınmayacak olanları şöyle sıralıyordu. Yahudiler, Müslümanlar, çobanlar, sığırtmaçlar, doğuştan sünnetli olanlar, çok uzun ya da kısa boylu olanlar, Türkçe bilenler, köseler, keller, gürcüler, çingeneler, Kürtler ve Türkler. Ana Britannica 10. cilt sayfa 100. Fatih Kanunnamesinden sonraki 70 yıl içinde naib yetkisiyle devlete sadrazam başbakan olan 48 kişiden yalnızca 5'i Türk kökenlidir. Bunlar da devşirme anlayışıyla yetişmiş, aslını inkar eden insanlardır. Geri kalan 43 sadrazamdan 11'i Slav, 11'i Arnavut, 7'si Rum, 5'i Ermeni, 4'ü Çerkes, 3'ü Gürcü, 1'i İtalyandır. Tarihte Türklük, Profesör Laszlo Rassonyi, Türk Kültürünü Geliştirme Enstitüsü Yayınları, 2. basım 1988, sayfa 204. Devşirmelerin başını çektiği kapı kulu anlayışı Türk unsurları devlet örgütlerinden atmakla kalmadı. Onları toplumsal yaşamın her alanında hor görülerek aşağılanan, alay edilen bir konuma getirdi. Yalnızca Alevi Türkmenlik değil, Türklüğü simgeleyen, belli eden ya da açıklayan her nitelik gizlenmesi gereken bir eksiklik, bir kusur haline geldi ve bu tutum 20. yüzyıla dek sürdü. Etnik kimlik, dinsel inanç yani Müslümanlık içinde eritildi. Eski Türklerin budum dedikleri millet kavramı artık ümmeti ifade ediyordu. Türk sözcüğü hor görmenin hakaretin aracı olmuştu. Osmanlı aydını için Türklük kabul edilmesi olanaksız, utanç duyulacak bir alt kültürdür. Asla benimsenemez. O Türk değil Osmanlıdır. Osmanlılık medeniyet, Türklük ise yabanlık demektir. Başlangıçta Araplardan başka dünyanın tümünü küçük görür, imparatorluğun gerileme döneminde ise artık tam bir batıcıdır. Araplar temiz, soylu, kavmi necip, batılılar ise uygardırlar. Vatanseverliğin simgesi olan Namık Kemal bile Araplar yüce soylu, kavmi necip bir millet, Türkler ise akılsız, anlayış yeteneği olmayan, etraki bir idrak bir kavimdir der. Tarihimiz ve Cumhuriyet, Muhittin Birgen, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, sayfa 131. Osmanlı yönetimi, uyruğu olan Arapları kavmi necip millet olarak yönetirken, Türkleri sürekli aşağılamış, bu tutumu 16. yüzyıldan sonra yerleşik devlet politikası haline getirmiştir. Türkleri hor gören davranış, iş yaşamından yönetim işleyişine, tarımdan ticarete, eğitimden askerliğe dek toplumsal yaşamın her alanında yaygındır. Okulda, çarşı pazarda, kışlada her türlü yükü çeken ancak yine de itilip kakılan hep Türklerdir. Mustafa Kemal bu gerçeği genç bir kurmay subayken başından geçen bir olayla şöyle anlatır. Kurmaylık stajım için verildiğim süvari alayı Hayfa'da bulunuyordu. Alayın erkeri yöreden askere alınmış Arap gençlerinden eğiticileri deneyimli kıta çavuşları olan Anadolu Türk delikanlılarından oluşuyordu. Bölük yüzbaşısı Makedonya Türklerinden yaşlı bir subaydı. Türk çavuşlara karşı sert, Arap erlere ise fazla şefkatliydi. Bir gün yanlış hareket eden erleri azarlayan bir çavuşu birlikte oturduğumuz bölük komutanlığı odasına çağırdı. Yüzbaşını saygıyla ve askerce selamlayan çavuş 25 yaşlarında dinç ve yakışıklı, ince bıyıklı, elmacık kemikleri kabarık, uyanık bir Türk genciydi. Yüzbaşı onu milli onurunu ağır biçimde yaralayan Türk sözüyle azarlamaya başladı. Sen nasıl olur da kavmi Necip Arap'a mensup, peygamberimiz soyundan olan bu çocuklara sert davranır, onların kalbini kırarsın. Kendini bil, sen onun ayağına su bile dökmeye layık değilsin gibi bittikçe anlamsızlaşan sözlerle hakaret ediyordu. Ben dikkatle çavuşun yüz ifadesini izliyordum. Başlangıçtaki saygılı çizgiler sertleşmeye, içten gelen haklı bir isyanın ateşi gözlerinde okunmaya başlamıştı. Ancak itaatin gerçek simgesi olan her Türk askeri gibi o da iç duygularını gizlemeyi bildi. Sessizce göz pınarlarından dökülmeye başlayan yaş damlaları yanaklarında birbirini kovalayarak bıyıkları üstünde toplanıyordu. Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev, demet, yazışma ve söyleşileri Sadi Borak, Kaynak Yayınları 2. basım İstanbul 1997 sayfa 243-244. Devşirmeler Türk karşıtı her olay ve düşüncede hemen bir araya gelirdi. Bir araya gelişin sosyal ve ekonomik dayanakları vardı ve bu dayanaklar eskiden gelen, bugün de süren çıkar ilişkileriydi. Yasa dışı yollarla edinilen servetin korunması ve yenilerinin edinilmesi için ülke içindeki güç yeterli olmazsa niteliğine bakılmaksızın dış destek arayışı içine girilirdi. Bu nedenle ülke çıkarlarını dışarıya devretme eğilimi bu arayışa bağlı olarak devşirmelerde her zaman vardı. İmparatorluğun gerileme dönemlerinde kimi padişahlar gelir sağlamak için servetlere el koyuyor, bunun için mülk ve para sahibi devşirmeleri öldürtüyordu. Haksız servet sahipleri gereksinim duydukları mal ve can güvenliğine kavuşmak için yabancılarla bütünleşmekten çekinmediler ve ülke kaynaklarını yağmalamaya gelen Avrupalı büyük devletlerin işbirlikçileri oldular. Batıya bağlanmanın aracı olan işbirlikçilik, değişik biçimlerle devlet başta olmak üzere toplumun hemen her kesiminde yaygın bir anlayış haline geldi. Tazminatçılık, mandacılık ya da günümüzdeki Avrupacılık işbirlikçi anlayışın değişik biçimleridir. Rüşvet ve yolsuzlukla servet elde edenlerin elde ettikleri geliştirerek korumak için yabancılara vermeyecekleri kamusal ya da ulusal hiçbir değer yoktur. 19. yüzyılda Tanzimat'la meşrulaştırılan bu eğilim bugün AB ya da IMF politikalarıyla meşrulaştırılmaktadır. Bunu yapanların konumları, özlem ve yönelişleri, içinde bulundukları maddi koşulların ve bu koşulları yaratan uzun bir geçmişin ürünüdür. Yönetime egemen olan kapı kulu devşirme anlayışının dayandığı ekonomik nedenleri Profesör İdris Küçük Ömer şu biçimde açıklamaktadır. Sivrilmiş bürokratlar, kapı kulu devşirmeleri yazarın notu, bir sınıf olmadıkları ve güçlerini üretim araçlarıyla onlara bağlı kurumlardan almadıkları için her zaman kendisini savunma ihtiyacı içinde olmuştur. Bu amaçla yenilikten yana olan padişahları yenilik diye kapitalizmin zorlaması altında Batı'nın üst kurumlarını almak üzere ikna etmeye çalışmaları doğaldı. Bu nedenle 19. yüzyıl başında Tanzimat yazarın notu Batı'dakine benzer mülkiyet ve bunun gibi kurumların alınmasında bürokrat ile ayan, ileri gelenler yazarın notu beraberlik içinde olacaktı. Düzenin yabancılaşması Profesör İdris Küçük Ömer Ant Yayınları 1969 sayfa 62. Günümüzde Arapçılığı sürdüren siyasi İslamcılar, Batı ile bütünleşen Müslüman demokratlar ve uygarlığı batıcılık sayan şekilsiz aydınlar, Türklüğü ezen onu yok sayan Osmanlı tutumunun özellikle de devşirme anlayışının günümüze dek taşıdığı sonuçlardır.